Ayrım 4, sayfa 25. Disiplin konusunda bilgi edinmek ve yeni teknikler öğrenmek sorunun çözümü için yeterli olmamaktadır. Çünkü disiplin teknik bir sorun olmayıp tutum sorunudur. Çocuklara karşı gösterilen tutumlar sonucunda yetişkinler duruma hakim olduklarını hissediyorlarsa bu duygu çocuklara yansır. Bunun tam tersi söz konusuysa çocuklar yaşanan sorunun farkına varırlar. Burada önemli olan anne baba ya da öğretmenin caydırıcılık gücüdür. Bu gücün kaynağı korku, sevgi ya da saygı gibi farklı duygular olabilir. Bu açıdan bakıldığında üç türlü güç vardır. Resmi güç, bilgi gücü, kişilik gücü. Aynı şey aslında anne babalar için de geçerlidir. Öğretmen bu güçlerden hangisine dayalı olarak sınıfı yönetmek isterse disiplin açısından karşılaşacağı sorunları da saptamış olur. Sadece resmi sıfatını ön plana çıkaran "Sizin öğretmeninizim ve beni dinlemek zorundasınız." diyen bir öğretmen caydırıcılık gücünü sınırlamış olacaktır. Bilgiyle öğrenciyi denetleme seçeneği de akademik olarak motivasyonu düşük öğrenciler için yeterli olmayabilir. Zaten disiplin sorunu çıkaranlar genelde akademik beklentisi düşük öğrencilerdir. Son olarak kişilik gücü seçeneği kalmaktadır. Çocuklar kişilik gücü adil, tutarlı, kararlı, kendine güvenli, samimi ve ikna yeteneği yüksek öğretmenlerle daha iyi iletişim kurmaktadır. Sınıfta bir disiplin sorunu çıktığında öğretmenlerin sözel olarak öğrencileri uyarması, sorunun o an için ortadan kalkmasını sağlasa da tekrarlanma olasılığını artırır. Çünkü yapılan uyarı istenmeyen davranışı pekiştirebilir. İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için davranışın amacına göre görmezlikten gelme ya da sözel olmayan ipuçları kullanılabilir. İstenmeyen davranış olduğunda dersi kesmek ve öğrenciye "yapma" anlamında bir şeyler söylemek sorunu genellikle çözmez. Derslerin sunumunda olduğu gibi sınıf yönetiminde de sözel iletişim daha fazla kullanılmaktadır. Oysa iletişimin büyük bir kısmını sözel olmayan iletişim oluşturur. Öğretmenler sorunların büyük bir kısmını sözel olmayan ipuçlarıyla önleyebilirler. Sözel olmayan iletişimin bir öğesi olan fiziksel yakınlık da önemlidir. Öğretmen sözel olmayan uyarıları öğrenciden uzakta yaptığı zaman uyarının etkisi zayıf olmaktadır. Bu yüzden öğretmenin öğrenciye fiziksel yakınlığının etkisini kullanması gerekir. Aktif göz taraması, sözel olmayan davranışlardan bir diğeridir. Öğretmen sınıfa aktif göz taraması yaparak baktığında fiziksel yakınlığın etkisini kullanmış olacaktır. Öğrencinin göz seviyesine eğilmek, baş işaretiyle onaylamak, kaş hareketiyle takip ettiğini göstermek etkili olur. Öğretmen ve öğrenci arasındaki işbirliği çok önemlidir. Öğretmen öğrencilerle güç yarışına girmemelidir. Gücünü otoriter tutumla sağlamaya çalışmaktan ziyade öğrencilerle açık, içten, yanılabileceğini kabul eden, iyi ilişkiler kurarak, sınıfın havasını sosyal olarak iyi yapılandırarak, bazen lider, bazen üye olarak ortaya koyabilir. Sınıfta gürültü olduğu zaman bazı öğretmenler daha yüksek sesle konuşarak gürültüyü bastırmaya çalışmaktadır. Bu durumda öğrenciler de daha yüksek sesle konuşarak birbirlerini duymaya çalışmaktadır. Oysa öğrenciler sesini yükselttiğinde öğretmenin sesini alçaltması, onlar alçalttığında da yükseltmesi gerekir. Öğrenci sınıfta ders ortasında güldüğünde ya da konuştuğunda bu eylemler yeniden tanımlanabilir. Reframing. Örneğin, gülen öğrenciye kızmak yerine, "Gülmen ne kadar güzel, çok güzel gülüyorsun. Sanırım dersten keyif alıyorsun. Gülmeye devam edebilirsin. Dersin keyfini çıkar." gibi bir açıklamayla öğrencinin davranışı dersle ilişkilendirilerek yeniden tanımlanabilir. Derste konuşan ya da sınıf içinde gezinen öğrenciye bu davranışı abartması istenebilir. Şöyle ki, ayakta gezinen öğrenciden gezinmeye devam etmesi, hatta oturmaması istenir. Böyle bir talepten sonra öğrencinin rahatsız olup karşıt tepki verme olasılığı yüksektir. Öğrenci karşıt tepkiyi vererek yerine oturmaya başlayabilir. Öğrencilerin sadece öğrenme stilleri değil, istenmeyen davranışları da zeka alanlarıyla ilişkili olabilmektedir. Örneğin, derste çok fazla dalan ya da hayal kuran öğrenciler, öğretmenleri görsel öğelere hiç yer vermediği için bu ihtiyacını hayal kurarak gidermektedir. Ders esnasında çok hareketli ve yerinde duramayan bir öğrenci ise öğretmene anlatımı gerekli hareketliliği içermediği için "Ben hareket etme ihtiyacı duyuyorum." mesajı vermektedir. Öğretmenler anlattıkları her konuyu sorgulamalı ve her bir zeka alanı için uygun olmasına çaba harcamalıdır. Her çocukla ilgili hoşa giden bir şey bulup onu övmek, çocukların yaptıkları her şeyi mutlaka değerlendirmek, iyi bir şey yaptıklarında veya bir işi bitirdiklerinde yaptıkları şeye ilişkin geri bildirim vermek, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Sınıf içi disiplini sağlamanın en önemli noktalarından biri de öğretmenin kendisine olan güveninin derecesidir. Eğer öğretmen kendine güven duymuyorsa, başarıya ulaşmak zor olacaktır. Sınıfta disiplin oluşturabilmek için saygı gösterin. Daima ilk isimleriyle hitap edin. Öğrencileri hoş bir biçimde karşılayın. Derse zamanında gelin ve hemen başlayın. Öğrencilerle alay etmeyin. Etkinlikler arasındaki geçişlerde çabuk ve düzenli olun. Sınıfın belirli bölgelerinde takılıp kalmayın. Her yeri dolaşın. Sınıfla yüzünüz tahtaya dönük konuşmayın. Bir yanlışlık yaptığınızda özür dileyin. Öğrencilere emir vermek yerine ricada bulunun. Zaman zaman beğeninizi ve onları takdir ettiğinizi dile getirin. Yetenekleri vurgulayarak öğrencinin güçlü olduğu yönlere dikkat çekin. Kişisel sorular yönelterek onları daha iyi tanımaya çalışın. Öğrenci bir şeyden şikayetçi olduğunda ya da bir konuyu tartışmak istediğinde yalnız olarak herkesten ayrı bir görüşme zamanı belirleyin. Kişisel durumlarda özel konuşun. Derste çok konuşan ve kendini denetlemekte güçlük çeken bir öğrenciyle özel olarak görüşün. Yanlış olan davranışları sözel olmayan mesajlarla, jest ve mimiklerle durdurun. Tehdit etmeyin, korkutmayın, azarlamayın. Sakince ve kesin bir dille uyarılarda bulunun. Eleştirel yorumları olumlu bir ifade biçimiyle dile getirin. Örneğin, "Tembel bir öğrencisin." yerine, "İstediğin takdirde çaba gösterebilen bir öğrencisin." Sınıf kuralları oluşturulurken bazı şeyler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, sınıf kuralları okul kurallarıyla tutarlı olarak oluşturulduğunda hem öğrenciler tarafından daha kolay öğrenilmekte ve hem de kurallar herkesin kuralları olduğundan öğrencilerin gözünde daha anlamlı ve meşru hale gelmektedir. Kurallarla ilgili davranışları açıklarken olumsuz yanlarından çok olumlu yanlarını vurgulamak ve kuralları olumlu bir şekilde ifade etmek öğrencilerin kuralları öğrenmesini kolaylaştırır. Örneğin, Öğretmenini dikkatlice dinle ifadesi, etrafına bakınma gibi olumsuz bir ifadeye göre daha etkili olur. Mümkün olduğu kadar az sayıda kural oluşturulmalıdır. Çünkü az sayıda kuralın hatırlanma, anlaşılma ve önemli görülme olasılığı çok sayıda kuraldan daha fazla olmaktadır. Her bir kural yalın ve kısa biçimde ifade edilmelidir. Kuralları açıklarken somut örneklere yer vermek ve çocukların anlayacağı ifadeleri kullanmak gerekir. Ayrıca her bir kuralın gerektirdiği davranış gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Örneğin, başkalarının eşyalarına saygı, başkaları konuşurken sessizce dinlemek, sınıfı ve çevreyi düzenli ve temiz tutmak. Kuralları öğretirken öğrencilerle kuralların tartışılması ve kuralların öğrencilere açıklanması, öğrencilerin bunlara uymasını kolaylaştırır. Öğrenciler sınıfta uygulanacak kuralların geliştirilmesi sürecine katıldıklarında bu kuralları kabul etmeleri ve uymaları kolaylaşmaktadır. Etkili öğretmenlerin yalnızca kuralları duvara asmak ve prosedürleri açıklamak yerine öğrencilerin bunları anlamasını ve anladıklarını davranışlarıyla gösterebilmesini sağlamak için öğrencilerle işbirliği içinde çalıştıkları gözlenmektedir. Kural oluşturma sürecine öğrencilerin katılımı, kuralların neden konulduğunu tartışma ile belirli kuralların anlamını ve mantığını açıklama biçiminde olabilir. Sınıf kurallarını geliştirme sürecine sınıfta yapılacak bir tartışmayla başlamak mümkündür. Bu tartışmada öğretmen ve öğrenciler gerekli ve olası kuralları önerirler. Öğretmen her bir öneriyi tahtaya ya da büyük bir kağıda yazar ve tüm öneriler alındıktan sonra kurallar geniş kategorilere ayrılarak belirli görüşler bir araya toplanıp gereksiz olanlar listeden çıkarılır. Eğer herkes bu kategoriler üzerinde anlaşırsa, bunlar sınıfın kuralları haline gelir. Ayrıca bu kurallar düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Dönem boyunca özellikle uzun tatillerden ya da ara tatillerden sonra yapılacak düzenli gözden geçirmeler uygun olabilir. Açıklama ve tartışmalardan sonra sınıf içinde netleşen kuralların bir kopyası öğrencilere verilmelidir. Böylece ev ve okul arasında istenilen davranışlarda tutarlılık oluşturabilmek için veliler sınıfta uygulanacak kurallar hakkında bilgilendirilmiş olur. Anne babaya ve öğretmene öneriler. Olumluyu görmek. Olumsuzu vurgulamak zaman zaman yanlışları düzeltmenin yolu olarak görülmektedir. Öğretmenler okullarda ödevlere bakarken ya da sınav kağıtlarını değerlendirirken yanlışların vurgulanmasına alışmıştır. Anne ve babalar birbirlerinin ya da çocuklarının olumsuzluklarını görürler. Bu arada yaşanan pek çok olumlu şey göz ardı edilir. Sonuçta her an beklenen sinsi bir olumsuzluk duygusu insanı sarar ve artık olumlu hiçbir şey yokmuş gibi davranılır ya da önemsenmez. Böylece insanların olumlu bir şey yapma istekleri körelir. Olumluyu vurgulamak ise güven artırıcı ve rahatlatıcı olduğu kadar çocuğu mutlu ve sağlıklı kılan, kişiliğini geliştiren bir yöntemdir. Çünkü bir insana yapabileceğini söylediğiniz her iş kolaylaşır. Ancak bunun tersine yapamayacağını söylerseniz, onun yapabilme gücü önemli ölçüde bireyin kişiliğine de bağlı olarak azalabilir. Çocukların yapamadıklarını değil, yapabildiklerini vurgulamak, onların motivasyonlarını ve başarı potansiyellerini artırır. Böyle bir güçlendirme, bedenin ve beynin bütün yapıcı kapasitesini artırmakta, hedefe yönelme, program yapma ve uygulama gibi başarı eksenlerini pekiştirmektedir. Söylediğimiz şey kadar onu nasıl söylediğimiz de çok önemlidir. Aynı şeyi hem olumlu hem de olumsuz şekilde ifade edebiliriz. Olumsuz şekilde ifade ettiğimizde eleştirel ve yargılayıcı olurken, kitaplarını televizyonun üzerine koyma. Olumlu şekilde ifade ettiğimizde yönlendirici ve öğretici oluruz. Kitaplarını çalışma masasının üzerine koyarsan daha iyi olur. Olumluyu vurgulamak, anne ve babaların çocuklarıyla doğru ilişkiler kurup onlara doğru etkiler yapabilmesi için de çok etkili bir yöntemdir. Sürekli eleştirerek hiçbir sonuç alamadığınız çocuklarınızın yaptıklarında bulacağınız olumlu noktalar onların yeniden düşünmelerini sağlayacaktır. Bugün hangi konuda olursa olsun çocuklarımızı eğitirken olumluyu vurgulayarak yola çıkmanın değişikliğe ve yenilenmeye yol açan en önemli yaklaşımlardan birisi olduğu daha iyi görülmektedir. İnsan yaşamının olumlu yönde değiştirilmesi ancak insanların mutlu olması sağlanarak gerçekleştirilebilir. Toast tekniği. Çocuğun ve ergenin hatalı yaptığı veya eksik bıraktığı bir takım işler olabilir. Yetişkinliğe hazırlanan gencin hata yapması da çok doğaldır. Çocuklarımızın hata yapmaları aslında bizlerin onlara doğru bildiklerimizi öğretme fırsatı sağlar. Bu anlamda önemlidir ve iyi değerlendirilmelidir. Ancak bu davranışları olumsuz bir durum olarak değerlendirirsek, çocukların hatalarına etkili bir şekilde tepki vermemiz güçleşir. Çünkü öfkeyle yaklaşmaya başlarız ve öfkeyle yaklaştığımız durumlarda da pedagojik olarak hatalar yaparız. Bu noktadan hareketle temel bakış açımız olumlu olmalıdır. Çocuklarımızın davranışlarına ilişkin geri bildirim verirken onlar tarafından anlaşılmak isteriz. Olumsuz bir dille yaklaştığımızda savunmaya geçmelerine yol açarak anlaşılma olasılığımızı kaybederiz. Bu nedenle çocuklarımızın davranışlarına ilişkin eleştirilerimiz ifade ederken bile onların olumlu özelliklerine vurgu yaparak konuşmaya başlayıp eleştirimizi ifade ettikten sonra da yine olumlu ifadelerle konuşmayı noktalamak anlaşılmamızı kolaylaştırabilir. Örneğin, kardeşine yönelik şiddet uygulayan çocuğumuzla konuşma yaparken, "Sen sorumluluk sahibi ve akıllı bir çocuksun. Bununla birlikte kardeşine yönelik bu davranışını çok doğru bulmuyorum. Bunun devam etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü başta da söylediğim gibi akıllı bir çocuksun" şeklinde bir konuşma uygun olabilir. Ödevini baştan savma yapan öğrenciye "kötü olmuş" demek yerine "şu kısımlar iyi olmuş fakat diğer cevaplarda yanlışlar var. Biraz daha çalışmayla daha iyi yapacağından eminim" şeklinde bir açıklama uygun olabilir. Ödülün kullanımı. Ödüller çocukların erişemeyecekleri kadar yüksekte olduğu zaman davranış değişimleri çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır. Kabul edilen davranış ödülsüz kalınca yerleşmesi çok uzun zaman alır. Ayrıca davranış değiştirmede ödüllendirmenin iyi davranışın hemen arkasından yapılması gerekmektedir. Çocuklara çok ödül vermek bir süre sonra çocukları ödül olmazsa yaptıkları işlerden zevk alamaz hale getirir. Çocuklar yalnız ödül almak için uğraşınca yapılan davranışın verdiği mutluluktan ziyade dış ödül için çalışır hale gelirler. Övgü dış ödüldür ve çocuklar üzerinde etkilidir. Sık övgü alan çocuklar anne babalarını mutlu edecek şeyleri yapmayı, mutsuz edecek şeylerden kaçınmayı öğrenirler. Ödül konusunda diğer önemli bir nokta da ödül için rekabetin çocuk üzerindeki olumsuz etkileridir. Rekabetin doğasında da dış etki vardır Ve bu etki gerçekte çocuğun motivasyonunu artırır gibi görünse de iç motivasyonunu azaltır. Çünkü bir etkinlik sırasında çocuklar yarıştırılınca etkinlik artık kişisel zevk aracı olmaktan çıkar ve sadece kazanmanın bir aracı haline gelir. Ayrım sonu. Sayfa 30.